Ayrım 41.
İsveç televizyonu kameramanları Alba ile dedesinin yakında çekim yapıyor, Nobel'in buzlu diyarına yollanmak üzere yolun iki yanına yerleştirilmiş makineli tüfeklerin ürkünç manzarasını, insanların yüzlerini, çiçek kaplı tabutu ve bu arada mezarlığın iki blok ötesindeki morgun kapısı önünde ölülerin listesini okuyan sessiz kadınlar kümesini görüntülüyorlardı. Bütün sesler birleşti. Ve kortejdekiler askerlerin ellerinde zangırdayan tüfeklerle yüz yüze, birleşenlerin asla yenilmeyeceğini haykırırken hava yasak sloganlarla doldu. Kortej bir inşaatın önünden geçerken işçiler aletlerini ellerinden bırakıp kasklarını çıkardılar ve başlarını eğerek tek sıra halinde dizildiler. Gömleğinin kol yenleri tirfillenmiş, ceketsiz, yırtık papuçlu bir adam keder gözyaşları yüzünden aşağı akarak yürürken, şairin en devrimci dizelerini okuyordu. Senatör Tureba ona şaşkın şaşkın baka kalmıştı. Torununa komünist olması ne yazıktı, diyordu. Böylesi büyük bir şair olsun da fikirleri öyle karman çorman olsun. Darbeden önce ölseydi ulusça yas tutulurdu sanırım. Alba, yaşamasını bildiği gibi ölmesini de bildi, diye karşılık verdi. Şairin tam zamanında öldüğü kanısındaydı. Onu eğreti bir mezara indirirken özgürlük ve adalet dizelerini son kez bağırarak okuyan bir avuç insan oluşturduğu şu alçak gönüllü kortejden daha büyük bir saygı gösterisi düşünülemezdi. İki gün sonra asker juntanın gazetelerde çıkan bildirisi şair için ulusal yas ilan ediyor ve dileyenlerin evlerinin önüne yarıya indirilmiş bayrak asmalarına izin veriyordu. İzin şairin öldüğü günden bildirinin yayınlandığı güne kadar geçerliydi. Alba nasıl Jamie dayısı için oturup yas tutamamışsa Miguel'i düşünerek ve şairin ardından ağlayarak kafasını dağıtacak durumda yoktu. Ortadan yitmişleri aramak, sırtları şahrem şahrem, gözlerini odaklayamaz durumda dönüp gelen işkence kurbanlarını avutmak ve papazların aş ocaklarını yiyecek bulmak işlerine adamıştı kendini. Yine de gecenin sessizliği içinde kent o tiyatro dekoruna benzeyen normalliğini ve operet sahnelerini öykünen aldatıcı sakinliğini yitirdiği saatlerde, gündüzün baskı altında tuttuğu bütün düşünceler Alba'nın üstüne yürüyordu. Gecenin o saatinde tek trafik, ölüler ve tutuklularla dolu kamyonlardan ve sokağa çıkma yasasının karanlığında sokaklar, yoğunlu şaşırmış kurtlar gibi dolaşan polis arabalarından ibaretti. Alba yattığı yerde zangırdıyordu. Bütün o tanımadığı ölülerin hayaletlerini görüyor, büyük evin ihtiyar bir kadın gibi hırıl hırıl soluduğunu duyuyordu. İşitme duyusu keskinleşmiş gibi o ürkünç gürültüleri iliklerinde duyuyordu. Uzakta bir fren gıcırtısı, çarpan bir kapı, bir silah sesi, çizme patırtıları, bastırılan bir bağırtı. Sonra uzun sessizlik geri gelerek şafağa kadar sürüyor, o zaman kent yeniden uyanınca güneş gecenin korkularını sanki siliyordu. Evde geceleri uykusuz yatan tek kişi kendisi değildi. Alba çok zaman dedesine rastlıyordu. Sırtında gecelik, ayağında terlik. Sanki gündüzkinden daha yaşlı, daha üzgün. Kemiklerinin ve içinin sızısına dayanamadığı için korsanlar gibi yakası açılmadık sövgüler okuyarak mutfakta bir fincan et suyu ısıtırken. Annesi de çok zaman mutfakta bir şeyler aranıyor. Evin boş odalarında bir gece yarısı hayaleti gibi dolaşıyordu. Böylece aylar geçti. Askerlerin iktidarı kendileri için kapmış olduklarını, darbe olanak hazırlamış olan sağcı politikacılara ülkeyi verme niyetleri olmadığını herkes anladı. Senatör Tureba bile. Askerler ayrı bir soydu sanki. Sivillerden ayrı dil konuşan birer kardeş. Onlarla diyalog kurmaya çabaları bir sağırlar söyleşisinden başka bir şey olamazdı. Çünkü askerlerin katı şeref anlayışına göre en ufak bir görüş ayrılığı ihanet sayılıyordu. Onların politikacıları içine almayan kurtarıcılık tasarımları olduğunu Tureba kavramıştı. Bir gün Blanka ve Alba ile durumu konuşuyorlardı. Esteban, amacı bir Marksist diktatörlüğün olasılığını ortadan kaldırmak olan darbenin, ülkeyi çok daha katı, hem de görünüşe göre 100 yıl süreceği benzer bir diktatörlüğe yargılamış olmasının karşısında duyduğu esefi ortaya vurdu. Ömründe ilk olarak Senatör Tureba yanılmış olduğunu itiraf ediyordu. Son günlerini yaşayan bir ihtiyar gibi koltuğuna gömülmüş oturduğunu, gözlerinden sessiz yaşlar süzüldüğünü gördüler. İktidarı yitirdiği için ağlıyor değildi, ülkesi için ağlıyordu. O zaman Blanca onun yanına diz çöküp elini tuttu. Pedro Tercero'nun bu evde, ruhların döneminde Clara'nın yaptırtmış olduğu boş odalardan birinde keşişler gibi yaşamakta olduğunu itiraf etti. Darbeden sonra yetkililere teslim olmaları istenen kişilerin listesi yayımlanmıştı ve Pedro Tercero'nun adı bu listedeydi. Kendi ülkelerinde bu gibi şeylerin asla olamayacağına inandıkları için kendiliklerinden gidip Savunma Bakanlığı'na teslim olan birkaç kişi çıkmış ve bunu hayatlarıyla ödemişlerdi. Neyse ki Pedro Tercero yeni rejimin yırtıcılığını herkesten çok önce sezinlemişti. Belki de şu son 3 yıl boyunca silahlı kuvvetleri yakından tanımış olduğu ve onların dünyanın başka yerlerindekilerden farklı olduğuna artık inanmadığı için. O gece sokağa çıkma yasağı yürürlükteyken sürüne sürüne köşedeki büyük eve gelmiş ve Blanca'nın penceresini tıklatmıştı. Blanca migreninin bulandırdığı gözlerle dışarı baktığı zaman tanıyamamıştı onu. Çünkü Pedro sakalını kazıyıp gözlük takmıştı. "Başkanı öldürdüler," dedi. Blanca onu boş odalardan birine gizledi. Ayaküstü bir barınak hazırlarken askerlerin ülkenin dört bir yanını köşe bucak aradıkları aylar boyunca onu burada saklamak zorunda kalacağını aklından geçirmiyordu. Senatör Treba'nın katedralde Te Deum ayinine katıldığı sırada Pedro Tercero'yu onun evini aramayı kimsenin düşünmeyeceğini varsayıyordu. Bu Blanca'nın ömrünün en mutlu dönemi oldu. Gel gelin Pedro için saatler hapisteymişçesine ağır geçiyordu. Bütün günü dört duvar arasında temizlik yapmaya falan getirilmesin diye kilitli tutulan kapının ardında geçiyordu. Perdeler kapalı, güneşlikler inikti. Güneşi içeri giremiyordu. Yine de Pedro güneşin çatlaklarındaki hafif değişimlerden ışığı tanımasını öğrenmişti. Geceliğin odayı havalandırmak için, burada ihtiyacını karşılamak için üstü örtülü bir kova bulundurmak zorundaydı. Pencereyi ardına dek açıyor ve özgürlük havasını bol bol içine sindiriyordu. Zamanı Blanca'nın gizlice Jamie'nin odasından getirdiği kitapları okumak, sokağın seslerini ve kısabildiğince kısır radyonun fısıltılarını dinlemekle geçiyordu. Blanca nasıl ettiyse bir gitar getirdi ona. Tellerin altına da çaputlar tıktı ki onun dullar, yetimler, tutuklular ve yitikler üstüne beslediği şarkıları kimse duymasın diye. Pedro gününü düzene sokmak için bir program yapmaya çalışmıştı. Beden alıştırmaları yapıyor, müzik yazıyor, yine egzersiz yapıyordu. Ama yine de sonsuz boş zaman kalıyordu elinde. Neden sonra anahtarın kilitle döndüğünü duyuyor, Blanca'nın elinde gazeteler, yemek ve suyla içeri girdiğini görüyordu. Delicesine sevişiyor, korku ve ihtirasın çılgın yıldız gezilerine dönüştürdüğü yasak yöntemler icat ediyorlardı. Blanca cinselliksiz bir orta yaş düşüncesine ve bedeninin çeşitli ağrı sızılarıyla uğraşmaya boyun eğmiş durumdaydı. Gel gelelim, aşkın şoku ona yeni bir gençlik bağışladı. Cildin ışıltısı, adımlarının ritmi, sesin tınıları belirginleşti. İçin için gülümseyerek uyur gezerler gibi dolaşır oldu ortalıkta. Hiç bu kadar güzel olmamıştı. Babası bile bunu ayrımladı ve bolluğun getirdiği rahata yordu. Blanca kuyruklarda durmak zorunda kurtulunca yepyeni bir kadın oldu diyordu. Alba da değişimin ayırdığındaydı. Annesini gözlüyordu. Bu tuhaf uyur gezerlik kuşku çekici oluyordu ona. Odasına yemek götürmek tutkusu da öyle. Kaç kez geceliğin annesini gizlice izlemeye kalkışmışsa da kendi işlerinin yorgunluğuna yenik düşmüştü. Uyku tutmadığı zamanlarda da fısıldaşan hayaletlerle dolu olan boş odalarda dolaşmayı göze alamıyordu. Pedro Tercero zayıflamış ve o zamana dek özgün niteliklerinden biri olan güler yüzü, tatlı dili, iyi huyluluğunu yitirmişti. Canı sıkılıyordu. Kendi isteğiyle zindana girmiş olmasına lanet okuyor, arkadaşlarından haber alabilmek için deli oluyordu. Onu yetiştirebilen tek şey Blanca'nın varlığıydı. Blanca içeri girer girmez Pedro günün korkularını ve haftaların bezginliğini unutabilmek için deliler gibi onun üstüne atılıyordu. Arkadaşlarından birçoğunun yazgısını paylaşmadığı için korkak ve hain olduğunu saplantısını aklına sardırmaya başlamıştı. Gidip teslim olarak kaderine boyun eğmenin daha şerefli olacağını düşünüyordu. Blanca en sağlam mantıklarla onu caydırmaya çalışsa da Pedro onu işitmez gibiydi. O zaman kadın onu yeniden bulduğu aşkını gücüyle tutmaya çalışıyor, kendi eliyle yedirip içiriyor, küçücük çocukmuş gibi ıslak bezle silip pudralıyor, onun saçını, tırnaklarını kesiyor, hatta sakal tıraşını yapıyordu. Sonunda yiyeceklerine yatıştırıcı ilaçlar, suyuna uyku hapları katmaktan başka çıkar yol bulamaz oldu. Bunların verdiği sersemlikle Pedro derin, yine de azap dolu uykulara dalıyor ve ağzı kurumuş, içi daha beter kararmış olarak uyanıyordu. Birkaç ay sonra Blanca onu sürgüt kapalı tutamayacağını kavradı ve aşığına temel sahip olabilmek için onun ruhunu küllendirmek düşüncesinden vazgeçti. Özgürlüğü aşktan önemli olduğu için onun kendi kendini yiyip bitirdiğini, ona düşüncesini değiştirtecek tılsımlı bir hap olmadığını anladı. "Baba, yardım et bana," diye Senatör Treba'ya yalvardı. "Onu ülkeden dışarı çıkarmam gerek." İhtiyar babanın şaşkınlıktan eli ayağı tutuldu sanki. Esteban nedenle yıpranmış olduğunu algıladı. O eski gazabıyla kinini depreştirmeye çalıştıysa da bulamadı. Yarım yüzyıldır kızın aşkını paylaşmış olan köylüyü düşündü. Düşündü de onu nefretle küçümsemek için tek bir nedenci bulamadı. Ne pançosu, ne sosyalist sakalı, ne inadı, ne de o yere batısça tilki avcısı tavukları. "Tüh anasını," diyebildi yalnızca. "Ona sığınacak yer bulmak zorundayız. Burada bulurlarsa hepimiz boku yedik demektir." Blanca onun boynuna sarıldı. Çocuklar gibi ağlayarak yüzünü öpücüklere boğdu. En eski çocukluğundan beri bu, içinden gelerek babasına ilk sarılmasıydı. "Alba, ben onu bir elçiliğe sokabilirim," dedi. "Ama uygun zamanı beklemek zorundayız. Sonra onun da duvardan atlaması gerekecek." Senatör Treba, "Buna gerek yok canım," dedi. "Bu ülkede benim söz sahibi birkaç dostum var elbet." 48 saat sonra Pedro Tercero Garcia'nın oda kapısı açıldı. Bu kez eşikte Blanca yerine Senatör Treba duruyordu. Pedro son saatin geldiğini sandı ve tuhaftır ki mutluluk duydu. "Treba, seni buradan alıp götürmeye geldim," dedi. "Neden?" diye Pedro Tercero sordu. Beriki, "Blanca rica etti de ondan," diye yanıtladı. Pedro Tercero, "Cehennem ol," dedi. "Güzel, oraya gidiyoruz zaten. Sen de benimle geliyorsun." İkisi aynı anda gülümsediler. Avluda bir kuzeyli büyükelçinin gümüşlü limuzini beklemekteydi. Pedro bir paket gibi katlanarak bagaja yerleştirildi. Üzeri meyve, sebze dolu küfelerle örtüldü. Arabanın içinde Blanca, Alba, Senatör Treba ve dostları olan büyükelçi oturuyorlardı. Şoför onları Papa'nın elçisi Nuncio'nun evine götürdü. Bir polis barikatına hiç durdurulmadan geçtiler. Bahçe kapısına çifte nöbetçi vardı. Ama Senatör Treba'yı tanıyorlardı. Arabanın diplomatik plakasını da görünce içeri girmelerine bir selamla izin verdiler. Bahçe kapısının arkasında kendilerini bir selamet Vatikan toprağında buldukları zaman bir marul ve ezilmiş domates yığının altına Pedro Tercero'yu çıkardılar. Nuncio'nun çalışma odasına götürdüler. Nuncio orada psikopos cübbesiyle onları beklemekteydi. Elinde Pedro ile Blanca'nın ülke dışına çıkmalarını sağlayacak bir izin belgesi vardı. Blanca çocukluğundan bu yana erteleyip durmuş olduğu aşkı sürgünde yaşamaya karar vermişti. Papa'nın elçisi onları dostça karşıladı. Pedro Tercero Garcia'nın bütün plaklarını almış olan bir hayranıydı. Papazla kuzeyli büyükelçi dünyanın durumunu görüşürlerken Treba'lar birbirleriyle vedalaştılar. Blanca ile Alba avuntu kabul etmez bir acıyla ağlıyorlardı. Bundan önce hiç ayrılmamışlardı. Esteban Treba kızını kollarında uzun uzun sıktı. Ağlamıyordu ama dişlerini kenetlemiş, hıçkırıklarını bastırmak için harcadığı çabayla sallanıyordu. "Sana iyi babalık edemedim bir tanem," dedi. "Beni bağışlayıp geçmişi unutabilecek misin acaba?" Blanca, "Babacığım, öyle çok seviyorum ki seni," diye ağlayarak kollarını babasının boynuna sardı. Onu sevgiyle bağrına basarak yüzünü öpücüklere boğdu. Bundan sonra Esteban Pedro'dan yana döndü ve onun gözlerinin içine baktı. Elini uzattıysa da nasıl tokalaşacağını bilemedi. Çünkü Pedro'nun parmakları eksikti. Esteban da kollarını açtı ve iki erkek bunca yıldır yaşamlarını zehir eden kim ve garezden arınmış, birbirlerine sımsıkı sarılıp kenetlenerek veda ettiler. Pedro Tercero sesine bir hıçkırık düğümlenerek, "Kızınıza iyi bakacağım, onu mutlu etmeye çalışacağım," dedi. İhtiyar baba, "Bundan hiç kuşkum yok. Sağlıcakla gidin. İçiniz rahat etsin evlatlarım," diye mırıldandı. Onları bir daha hiç göremeyeceğini biliyordu. Senatör Treba şimdi evde torunu ve birkaç hizmetçisiyle kalmıştı. Daha doğrusu öyle sanıyordu. Ne var ki Alba annesinin planını uygulamaya karar vermiş, evin oturulmayan bölümünü kaçakları saklamak amacıyla kullanıyor, onları daha güvenli bir yer buluncaya ya da ülke dışına çıkartıncaya kadar orada barındırıyordu. Gölgede yaşayan kişilere, gündüzün kaçıp kentin kalabalığına karışan, geceliğin hem de her gece ayrı yerde gizlenmesi gerekenlere yardım ediyordu. En tehlikeli zaman sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu saatlerdi. Kaçaklar sokağa çıkamayınca polis onların dilediği gibi peşine düşebiliyordu. Alba polisin en son arayacağı evin dedesinin evi olduğunu bir düşünüyordu. Yavaş yavaş ama hiç amacından sapmaksızın boş odaları gizli hücrelere dönüştürdü. Ve kanadının altına aldıklarını, kiminin bütün bir aile buraları gizlemeye başladı. Senatör Treba yalnızca kitaplığını, banyoyu ve yatak odasını kullanıyordu. Burada Maun eşyalarının, Victoria stili camlı dolapların ve acem halılarının arasında yaşamını sürdürüyordu. Onun gibi seziş gücü ve kuruntuları olmayan bir adam için bile bu karanlık konakta tedirgin edici bir şey vardı. Ev gözle görünmez bir canavarı gizlemekteydi sanki. Treba içindeki tedirginin nedenine parmak basamıyordu. Çünkü biliyordu ki hizmetçilerin duyuyoruz dedikleri gizemli gürültüleri, arkadaşı olan başka ruhlarla birlikte evin içinde dolaşırken Clara çıkarmaktadır. Esteban karısın çok zaman sırtında o beyaz, dümdüz elbisesiyle, o genç kız gibi gülüşüyle gülerek salonlarda dolaşırken görüyordu. Görmezlikten geliyordu onu. Ürkütmemek için kıpırtısız duruyor, hatta soluğunu tutuyordu. Gözün yumarda uyuyormuş gibi yaparsa onun parmaklarının yavaşça alnını okşadığını, mis kokulu soluğunun meltem gibi yüzünde dolaştığını, saçlarının eline değdiğini hissediyordu. Uygunsuz bir şeylerden kuşkulanması için hiçbir neden yoktu. Yine de karısının mülkü olan büyülü bölgeye ayak basmamaya çalışıyordu. Gittiği en uzak yer tarafsız bölge olan mutfaktı. Aşçısı gitmişti. Çünkü kocası kazara vurulmuştu. Ve güneyde askerliğini yapan tek oğlunu da köylüler üstlerinin emirlerini uyguladı diye öç almak için bir direkten sallandırmış, bağırsaklarını da boynuna dolamışlardı. Zavallı kadıncağız aklını oynatmış, onun bitmeyen acısıyla yolduğu saçlarını yemeğin içinde bulmaktan usanan Treban'ın da çok geçmeden sabrı taşmıştı. Bir süre Alba bir yemek kitabı kullanarak tencere ve tavalarla deneyimlere girişti. Yine de bütün iyi niyetine karşın dedesi, hiç değilse günde bir kez adam gibi karnını doyurabilmek için hemen hemen her gece kulübünde yemek yiyordu. Bu da Alba'ya yönettiği kaçaklar trafiğinde daha büyük serbestlik sağlıyor, sokağa çıkma yasağından önce ve dedesinin haberi olmadan eve insan sokup çıkarma işini daha güvenceye bağlıyordu. Günün birinde Miguel çıka geldi. Alba siesta saatinin parlak güneş ışığında eve girerken Miguel yanına yaklaştı. Bahçedeki sık ve yüksek otların arasına gizlenip onu beklemişti. Saçını uçuk sarıya boyayıp sırtına mavi kareli bir kostüm giymişti. Sıradan bir banka memuruna benziyordu. Yine de Alba onu o saat tanıdı ve içinden kopup gelen sevinç haykırısını bastıramadı. Orada, bahçede, yoldan gelip geçenlerin gözü önünde kucaklaştılar. Neden sonra akılları başlarına geldi de tehlikenin büyüklüğünü algıladılar. Alba onu içeriye, kendi yatak odasına aldı. Birbirlerini Bodrum'daki günlerden kalma adlarıyla çağırarak, kolları bacakları birbirine kenetlenerek yatağın üstüne devrildiler. Sabırsızlıkla sevişmeye başladılar. Yürekleri çatlayacakmış, ölüp gideceklermiş gibi oluncaya dek seviştiler. Sonra biraz olsun yatışabilmek için yüreklerin gümbürtüsünü dinleyerek bir süre sessiz uzanmak zorunda kaldılar. Ona ilk olarak doğru dürüst baktığında Alba sanki tamamen yabancı bir erkekle aşna fişnalık etmiş gibi oldu. Bu yabancı Vikingler gibi sarı saçlı olması bir yana Miguel'in sakalıyla o küçük, yuvarlak, öğretmen gözlüğünden yoksundu ve çok daha zayıf görünüyordu. Alba onun kulağına ''Çok tipsizsin'' diye fısıldadı. Miguel yeni yetmeliğinden beri hedef belirlediği kaderi sonunda gerçekleştirerek gerilla liderinden biri olmuştu. Onun yerini bulabilmek için birçok kadın ve erkek sorguya çekilmişti. Bu olgu Alba'nın yüreğini ezen bir çeki taşı gibiydi. Ama Miguel için yalnızca savaşın korkunç yönlerinden biriydi. Başkasının yerini gizlemek sırası kendisine gelince o da aynı akıbete uğramaya kendini hazırlıyordu. Bu arada zenginlerin yırtıcılığına halkın yırtıcılığıyla karşılık vermek gerektiği konusundaki kuramına bağlı kalarak gizlice savaşın veriyordu. Onun hapsedilmiş ya da en feci biçimde öldürülmüş olduğunu binlerce kez gözünde canlandırmış olan Alba, şimdi kokusunu içine sindirir, tenin dokusunun, sesinin, sıcaklığının, silah tutmaktan ve yerde emeklemekten nasırlaşmış ellerinin dokunuşunun tadını çıkarırken sevinçten ağlıyor. Ettiği dualarla lanetler birbirine karışıyor. Çekmiş olduğu bunca acının birikimi yüzünden ondan nefret ede ede onu öpüyor ve bir daha onun yokluğunu çekmemek için hemen orada ölmek istiyordu. Hakkım varmış Miguel diyordu, yüzünü onun omuzuna gömerek. Her şey tıpkı senin dediğin gibi oldu. Sonra ona dedesini çalıp Jamie dayısıyla birlikte gizlediği silahları anlattı ve bunları aramaya birlikte gitmelerini önerdi. Çalamadığı silahları da verebilmeyi isterdi ona. Ne var ki darbeden birkaç gün sonra sivil halka, izci çakısından okul çakısına kadar silah yerine geçebilecek her şeyi teslim etmeleri buyurulmuştu. İnsanlar gazete kağıdına sarılmış küçük çıkınlarını kışlalara götürmekten korkarak kilise kapılarına bırakmışlardı. Oysa evinde sadece silah bulunan Senatör Trueba zerrece kaygılanmamıştı. Onun silahları komünistleri öldürmek için depolandığını dünya alemi biliyordu. Trueba dostu General Hurtado'ya telefon etti. O da silahları aldırtmak için bir kamyon yolladı. Trueba askerleri kendi kişisel silah deposuna götürdü ve kasalardan yarısının taş ve saman dolu olduğunu görünce şaşkınlıktan dili tutuldu. Gel gelelim hırsızı açıklarsa kendi ailesinden birini ele vermiş olacağını ya da kendi başına çorap öreceğini anlıyordu. Özürler ortaya sürmeye başladıysa da kulak asan olmadı. Çünkü askerler onun kaç parça silah satın almış olduğunu bilmiyorlardı ki. Trueba Blanca ile Pedro Tercero'dan kuşkulanmıştı. Ama torunun alev alev yanan yanakları da kuşkusunu çekti. Askerler ona imzalı makbuz verip kasaları götürdükten sonra Trueba Albi'yi omzuna kavrayarak yitik tüfekler ve makinelilerle ilişkisi olduğunu ağzından almak için şimdiye kadar torununa hiç göstermemiş olduğu bir şiddetle sarsılamıştı. Alba da onun gözlerinin içine bakarak cevabını bilmek istemediğin sorular sorma bana demişti. Miguel şimdi deden alçağın biri Alba diyordu. Günün birinde biri çıkıp öldürecek onu. O da layığını bulacak. Alba dedem yatağında eceliyle ölecek diyordu. Çok ihtiyarladı artık. Miguel kılıçla yaşayan kılıçla ölür. Belki ben öldürürüm onu. Bugünlerden bir gün dedi. Tanrı saklasın Miguel. Çünkü o zaman ben de sana aynı şeyi yapmak zorunda kalırım. Miguel ona birbirlerini çok uzun bir süre belki de hiçbir zaman göremeyeceklerini anlatıyordu. Dedesinin adı onu korusa bile bir gerillanın kadın olmaktaki tehlikeyi kafasına sokmaya çalışıyordu. Ama Alba öyle ağlıyor, ona öyle bir can havliyle sarılıyordu ki Miguel sonunda hayatlarını tehlikeye atmak pahasına da olsa bir yolunu bulup arada buluşacaklarına söz vermek zorunda kaldı. Onunla gidip dağ başına gömülü olan silahlarla cephaneyi çıkartmaya razı oldu. Çünkü yürüttüğü göz kara savaşında ona en gereken şey buydu. Alba, inşallah toprağın içine paslanmamışlardır, diyordu. İnşallah ben de nereye gömdüğümüzü tam olarak anımsayabilirim. Çünkü üstünden bir yılı aşkın zaman geçti. 2 hafta sonra Alba taş ocağına karın doyuran çocuklar için bir gezi düzenledi. Semt papazlarının sağladığı bir kamyona bindiler. Alba sepetler içinde yiyecek, bir torba portakal, birkaç top, bir de gitar getirmişti. Yolda durup da sarışın bir adamı kamyona aldığı zaman çocukların hiçbir oralı olmadı. Alba çocuk yüklü kamyonu Jamie dayısıyla gelmiş oldukları yollardan sürüyordu. 2 devriye tarafından durduruldu. Bütün yemek sepetlerini açmak zorunda kaldı. Ne var ki çocukların herkesi etkileyen neşesiyle sepetlerin masum içeriği bütün kuşkuları dağıtıyordu. Silahların gömülü olduğu yere hiç olaysız geldiler. Çocuklar saklambaç oynadılar. Miguel bir futbol maçı düzenledi. Sonra onları halka biçim oturtarak masallar anlattı. Sesleri kısılana dek şarkı söylediler. Miguel gece karanlığında arkadaşlarıyla gence bulabilmek için yörenin haritasını çıkardı. Mutlu bir kır gezisi yaşadılar. Savaş durumunun gerilimini birkaç saatliğine unuttular. Ve karınları aylardır ilk kez tıka basa doyan çocukların kayalar arasında koşup bağırışmalarını dinleyerek ılık dağ güneşinin tadını çıkardılar. Alba, korkuyor Miguel dedi bir ara. Hiç normal bir hayat süremeyecek miyiz biz? Neden dışarı gitmiyoruz? Neden kaçmıyoruz şimdi daha fırsat varken?